Ayrım 10. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 96. 61. Sablon'u Moskova'dan döndükten hemen sonra görenler, ondaki suskunluğun nedenlerine ilişkin tahminlerde bulunuyorlardı. Bediye onu ikna ettiğini sanıyordu. Kızmıştı gazeteci, biraz kapris yapmıştı. Sonunda Moskova saflarına geçmenin aptallık olduğunu anlamıştı. Nive'ye birkaç haftayı endişe içinde geçirdikten sonra yatışmış, hatta Bediye'ye ona Don Kişot derken yanılmışsınız demişti. Avansı geri vermesinin nedeni de bir skandaldan korkması, başka bir şey değil. Ama bu avansı nasıl aldığını hiç unutmayacağım. İştahı maşallah Sancho Pancho gibi. Nive, Lova'da Sablon'un korktuğunu yazmıştı. Sablon herhangi bir açıklamada bulunsa bile bu Transok'a ilişkin değil, zenci tam tamlarının ilerici karakterlerine ya da Oscar Wilde toplumundaki Safo'nun çektiği acılara ilişkin olabilirdi. Senatör habere sevinmiş bıyık altından gülmüştü. Bu iyi işte. Yalnız şu Fransızları ne diye horoza benzetirler bir türlü anlamıyorum. Horoz dövüşçü bir hayvandır. Zaten bizim güneyde de bu yüzden çok sevilir horoz dövüşü. Ama bu Sablon horozdan çok, kesilmek için besiye alınmış bir feriye benziyor. Lucy ise başına geçenlerin kocasını perişan ettiğini ve şimdi acılı bir yalnızlığın içinde kararsız yaşadığını sanıyordu. Gerçi Sablon ona çalıştığını söylemişti ama Lucy arada bir çalışma odasından içeri baktığı zaman onun köpekle oynadığını, kurumuş begonyalara su verdiğini ya da bilmece çözdüğünü görüyordu. Lucy kocasını tanırdı ama bu kez o da yanılmıştı. Çünkü Sablon gerçekten çalışıyordu. Hayatının tümünü içine alan derin değişikliğin bilincine ermişti. Hızlı düşünemezdi Sablon. Bu yüzden gördükleri ve hissettikleri daha yeni çıkıyordu bilincinin ışığına. Evden hemen hiç çıkmıyor ya da küçük bir barda oturup şoförlerin pahalılığa, Amerikalılara ve şu lanet olasıca havaya sövüşlerini dinliyordu. Geceleri Lucy ve Madeleine uyuduktan sonra sıtmaya tutulmuşçasına yazıyor, gündüzleri ise oturup düşünüyordu. Kendi alın yazısını, Fransa'nın çağın yazgılarını. Şimdi ona Prag'da yazdığı mektuplar ya da bir yerlerde yayınlatırım umuduyla sonbaharda özene bezene yazdığı yazılar çocukluk gibi geliyordu. Bir tek Transok'ta mıydı yani sorun? Senatör Love'un, Frank Türer'den, Chaumont'un, Bediye'nin ve Mont muhabirinin sözünü ettiği o gizemli Robertson birleşmeleri kime karşıydı ve niçindi? Kinleri, aptallıkları, hayvanca korkuları kaynaştırmıştı onları böylesine birbirlerine. Yalan söylüyorlar, korkutuyorlar, kışkırtıyorlardı. Sablon'un ajansa ilişkin açıklamalarda bulunmasını önleyenler de, onu çamura bulayanlar da onlardı. İnsanları mahvetmek için her şeyi yapmaya hazırdı bunlar. Başlarında da Amerika'dayken gördüğü o açgözlü iş adamları, Kongo'da zencileri işkencelerle inim inim inleten alçaklar, satılmış laf ebeleri, gazeteci taslakları, dün Hitler'i öven, bugün ise Neales'in ayakları dibinde sürünen o alacalı bulacalı karanlık savaş partileri vardı. Bunlar bir yandan Rusya'yı yerle bir etmek, Moskova'nın çocuk bahçelerindeki çocukları kesmek, Minsk'in evlerini yakıp yıkmak, Doktor Kirilov'un ağzını tıkamak için yanıp tutuşurlarken bir yandan da grev yapmasınlar, hiçbir şey istemesinler, hatta düş bile kuramasınlar diye kendi işçilerini eziyorlardı. İşte Sablon'un uzun kış gecelerinde ortalık ağrına kadar üzerinde çalıştığı kitabın düşüncesi böyle doğmuştu. Öylesine vermişti ki kendini işe, karısına bile söylemeyi unutmuştu fikrini. Lucy bir gece uyandığında kocasının çalışma odasında ışık görmüş ve yanına gitmişti. Sablon uzun zamanda bir şey yazmadığı için onun daktilosunun başında görünce şaşırmıştı. ''Çalışıyor musun?'' Sablon ona görmeyen gözlerle baktıktan sonra külünü boşaltmak için piposunu öfkeli öfkeli kül tablasına vurarak ''Bitiriyorum kitabı'' dedi. ''Moskova hakkında mı?'' ''Hayır, her şey hakkında. Başlıca olarak da dünyamız.'' ''Bağışla beni Lucy. Şimdi konuşamam seninle. En önemli bölüme geldim.'' Lucy odasına dönmüş ve uzun uzun ağlamıştı. Kocasının artık kendisini sevmediğini, ondan bunca önemli bir şey gizlediğini ve herhalde işin içinde başka bir kadın olduğunu düşündü. Bu sırada Sablon'un parmakları durmadan daktilonun tuşları üzerinde inip kalkıyordu. Dünyanın en korkunç komplosunu, ölüm komplosunu artık açığa çıkarmak gerektiğini yazıyordu. Ertesi gün Lucy, kim yayınlayacak kitabı diye sordu. Kimse. Neden Garo'ya telefon etmiyorsun? Komünistler yayınlayabilirler. O zaman bunun bir komünistin kitabı olduğunu söylerler. Zaten inanmışları inandırmaya çalışmanın bir yararı var mı? Rusya'ya gitmeden önceki ruh durumumu anımsıyor musun? Rusların bize saldıracaklarına inanıyordum. Birçokları hala böyle düşünüyor. Özellikle onlar için yazdım ben bu kitabı. Yayınlanmasına gelince kendim yayınlayacağım. Şaşırdın mı? Yarın gelip bütün kitaplarımı götürecekler. Basım giderlerini böyle karşılayacağız. Lambanın abajurunu onarmaya koyuldu. Sonra eski gazeteleri yerleştirdi. Pipolarını temizledi. Lucy herhalde dinlenmek için yapıyor bunları diye düşündü. Oysa yeni bölümün başlığını düşünüyordu Sablon. Sovyet insanlarını anlatacaktı bu bölümde. Yabancı gazetecileri nasıl kabul ettiklerini ya da Moskova'da modanın nasıl izlendiğini değil, karanlık bir yolda yürüyen bir yolcunun aydınlık bir pencereye göz atışı gibi yürekleriyle, elleriyle, gönülleriyle bombadan çok daha başka şeylerle uğraşan insanları anlatacaktı. Güneşin baskın yaparcasına odasına ansızın giriverdiği ilkbaharın ilk günlerinden birinde Sablon kitabının son cümlesini de yazıp bitirdi. Müsveddeleri kucakladığı gibi hemen matbaaya götürdü. Paris'in ılık ilkbahar rüzgarıyla sabah uykularından uyanmış olan güvercinlere, neşeli bir gürültüyle okullarına giden ilkokul öğrencilerine uzaktan gülücükler gönderiyordu. Eve neşeli, mutlu döndü. Eski bir şişe de Chambertin getirmişti. Madeleine evde değildi. Meudon'a, teyzesinin yanına gitmişti. Lucy ile baş başa yediler yemeklerini, kitabın şerefine içtiler. ''Bilirim seni'' dedi Sablon. ''Sadık dostumsundur benim. Daha çok acılara katlanmamız gerekecek. Bağışlamazlar bu kitap yüzünden beni. Ama biliyor musun, muhakkak yazmalıydım bu kitabı. Öyle sevinçliyim ki senin gibi. Bir, hatta belki de daha fazla.'' Bir şey anlamadan karısına baktı Sablon. Lucy onun yanına geldi, kucakladı. Daha önce söylemek istemedim sana ama artık söyleyebilirim. Biliyor musun? Transok adına Moskova'ya gitmeyi kabul ettiğini söylediğinde çok fena olmuştum. Elbette senin üzüntün de benimkinden daha az değildi. Ama ben senin için korkuyordum. İzlediğin bir çizgi vardı senin. Zincirlerden yanaydın. Franco'ya karşıydın. Sonra direnişte bulunmuştun. Küçük bir kız gibi övünürdüm seninle. Ama Nivea buraya gelince o kadar fena oldum ki. Şimdi bunların hepsi geride kaldı. Gerçek Sablon'umla birlikteyim artık. Böyle kırık dökük konuştuğum için bağışla beni. Çok heyecanlıyım. Sablon şaşkınlıkla baktı karısına. Bunca yıl birlikte yaşamışlardı da tanıyamamıştı onu. İşte buydu Sablon'un karısı. Ama doğru değil. Tanıyordu onu. İspanya'dan, direnişten sonra da görmüştü Lucy'yi böyle. Üzerinde durmamış, düşünmemişti yalnızca. Minsk'teki mimarı anımsadı nedense. Çok ilginç. Onun karısı nasıl acaba? Belki o da hiçbir şey bilmiyordur karısı hakkında. Bir ormandaymış gibi yaşıyoruz tıpkı. Her şey üzerinde düşünüyorum da en yakınımdaki, bana en yakın insanı üzerinde hiç düşünmemiştim. Bu nasıl bir yanılma böyle? Lucy, aşkım benim, dinle. Bugünü hiç unutmayacağım. 26 Şubat. Kitabı bugün bitirdim diye değil, hayır, seni bugün keşfettiğim için. Neşeli, topluluk içine girer olmuştu Sablon artık. Garo'ya telefon etti. Kızını operaya götürdü. Camus'un bir oyunuyla ilgili bilimsel bir tartışmaya katıldı. Bedie'ye Sablon dediler. Her yerde görülmeye başladı. Ruh durumu da çok iyiye benziyor. Bedie gülümsedi. Yola geleceğinden emindik zaten. Sablon, Figaro'da Nivea'nın Batı'nın görevi konusunda bir konuşma yapacağını okudu. Lucy'ye, gideceğim dedi. Ne söyleyecek acaba alçak herif Batı'nın görevi üzerine? Herhalde Prag'da nasıl katil kiraladıklarını anlatamayacaktır. Gitme, gidersen kendileriyle barışmak istediğini sanacaklardır. Kimse düşünemez böyle bir şey. Gerilerde bir yere otururum. Gerekirse ıslık çalarım. Hiç duymadın sen herhalde. Öyle artistik ıslık çalıyorum ki. Nivea aslında konuşmak istemiyordu. Bedie yatırmıştı bu işe aklını. Gençlerin barış propagandasıyla beyinleri yıkanmıştı. Nivea büyük otoritesi olan bir kimseydi ve gazetelerin bayağı formüllerinin ötesinde kendine özgü bir biçimde Batı'nın savunulması sorununu aydınlatabilirdi. Razı olmuştu Nivea. Bedie ile iyi ilişkilerini sürdürmek istiyordu. Ne olacağını, başa neler geleceğini kim bilebilirdi? Böyle bir zamanda Bedie işi az, parası bol bir yemlik bulabilirdi şairi. Nivea eskiden olduğu gibi her sabah Piramit Caddesi'ndeki işine gidiyordu. Ama ajansın artık iyice soğumuştu. Lova yaranamayacağını, onu hoşnut edemeyeceğini kesinlikle anlıyordu. Ah bir ölseydi şu sarı çıyan. Nivea'nın tek düşündüğü şey mirastı artık. Ne de olsa 68 yaşına gelmişti senatör. Doktorlar bu yaşta bu kan basıncıyla fazla yaşayamayacağını söylüyorlardı. Ama sarı 9 canlı kedi gibiydi. Nivea hesaplı yaşamaktan, tutumluluktan bıkıp usanmıştı. Mary günlerini, gecelerini, kendilerini dehaları anlaşılamamış, dahiler sayan, saçı başı karmakarışık, kirli pasaklı bir takım adamlarla geçiriyordu. Kocasına geliyor ve büyük bir rahatlıkla, Crowther'in diyordu, olağanüstü bir yeteneği var ama kimse tablolarını satın almıyor. Ben de ona bir atölye açmaya karar verdim. 100.000 frank versene bana. Onu evden kovmamak için güç tutuyordu kendini Nivea. Ama o zaman da mirasa veda etmesi gerekeceğini düşünüyor ve parayı yüzüne fırlatıyordu. Şirke ile görüşmesinden sonra daha da yüzü gülmez olmuştu Nivey'in. Kafasının içinde Alman'ın sözleri mıhlanmış gibi duruyordu. Hepimiz tükürüğe boğulduk. Şirkeden nefret ediyorum. Bir Nazi ile bir şairi karşılaştırmaya nasıl cesaret edebilirdi? Ama bazen de kendi kendine bu küstah herif galiba haklı diyordu. Kendimi gerçekten tükürüğe boğulmuş gibi hissediyorum. Nivey'in düşünceleri hep kendi üzerineydi. En küçük heyecanlarını, en önemsiz duygusal durumlarını bile tek tek gözden geçirir, saatlerce düşünür, incelerdi. Yalnızca çok bunaldığı dönemlerde aşk entrikaları ve içki alemleri sırasında kendinden uzaklaşıyordu. Bugünlerde yine oturup durmadan alın yazısı üzerine düşünüyordu. Günlüğüne şunları yazmıştı. Amfibiyalar vardır. İki yaşayışlıdırlar. Her türlü durumda sürdürebilirler yaşamlarını. Lamartine politikaya vurgundu. Coşkuyla vermişti kendini bu işe. Ben onun gibi değilim. Politikaya zorla sokuldum. Sözcükleri, onların o ilkel seslerini seviyorum ben. Öte yandan bayağı bir takım yazılar yazmak ya da tezgahtarlar için bir takım konferanslar vermek zorundayım. Tutkular ruhu çirkinleştiriyor. Bu kesin. Öte yandan güzellik ve hareket birbirleriyle bağdaşacak şeyler değiller. Beni yanıltan aptalca merakım ve ün düşkünlüğüm oldu. Kitabımı Andrei Jit beğenmeyecek ya da Polin konuşmayı bildiğin kadar bir döpüşmeyi bilseydin diyecek diye ödüm kopuyor. Tüm bunlar hayatın yüzeysel yanları. Ben de gerçek olan şeyler çok uzaklarda. Çocukluğun pembe sisleri içinde. Çocuğunu yıkayan bir anne. Köpükler içindeki tombul çocuk tıpkı bir meleğe benziyor. O, annenin aklına hiç masum yavrusunun bir gün Transtock'un direktörü olacağı ve şirkenin ona tükürüğe boğulduk diyeceği gelir miydi? Eğer benim için hala bir kurtuluş varsa bunun yolu tek çocukluğuma dönmek. Ancak tüm bu düşünceler Nivey'i konferans konuşmasını hazırlamaktan alıkoymadı. Konuşmasında çok yüce bir değerin insanlık onurunun tehdit altında olduğunu gösterecekti. Eski uygarlık ülkeleri dünyayı kızıl yobazlardan kurtarmak göreviyle karşı karşıyaydılar. Komünistler düşünürleri, yazarları, ozanları, kısacası basit matematiksel dönüşün üzerine ve ötesine giden herkesi tehdit ediyorlar. Sonra Chateaubriand, Concour ve Bergson'dan aktarmalar yapıyor ve buradan Kuzey Atlantik Paktı'nın analizine geçiyordu. Bu, ruhun barış devlerinin bir birliğidir. Kişi özgürlüklerimizi bu devler koruyacaktır. Yeni dünya bilginlerinin yüce bulgusuyla Avrupa'nın yılmaz, gözü pek gençliği, kızıl samyelini durduracaklar ve uygarlığımızın ruhuna kastetmiş çılgınlara derslerini vereceklerdir. Konferansı Liberté grubu düzenlemişti. Başkanlığı Profesör Richer yapıyordu. Richer, Nivey'e söz vermeden önce kendisinin bir politikacı olmadığını ve bu ünlü ozanı dinleyicilere takdim etmeye razı olmasının tek nedeninin günümüzde hiçbir aklı başında insanın kayıtsız kalamayacağı sorunlarla karşı karşıya bulunmamız olduğunu ve yüce uygarlıkların yürekli bekçisi Batı'nın görevinin de özellikle bu sorunlarla ilgili olduğunu belirtti. Bediye ilk sırada oturuyordu. Gelişiyle Nivey'in üzerinde duracağı sorunun önemini belirtmek istemişti. Salonu dolduran dinleyiciler oldukça alacalı bulacalıydı. Süslü hanımlar, Brezilya elçisi, hiçbir konferansı kaçırmayan evde kalmış yaşlı kızlar, gazeteciler, öğrenciler. Kapının yanında polisler hazır bekliyordu. Komünistlerin konferansı basacakları söylentisi çıkmıştı. Ancak korkulanların hiçbiri olmadı. Nivey çatlak, monoton bir sesle el yazısıyla yazdı, uzun metni okudu. Her sayfa bittikten sonra birkaç yudum su içiyor ve ipek mendiliyle alnını siliyordu. Arada bir tek tük alkışlar duyuluyordu. Profesör Richer de ikide bir François Mauriac'ın, Roussel'in ya da Nivey'in görüşlerine katıldığını göstermek istercesine başını sallıyordu. Herkes sıkılıyordu. Yalnız arkalara doğru bir yerde oturmuş olan Sablon heyecanlanıyor, başını olumsuz anlamda sallıyor, iskemlesinde kımıldanıp duruyordu. Nivey sözlerini bitirirken şunları söyledi. 20. yüzyılın bu en büyük buluşu ilk bakışta Pandora'nın kutusu gibi gelebilir ve yeni dünya bilginlerinin insanlığı toptan ölüme mahkum ettikleri sanılabilir. Ama hiç şüphe yok. Böyle değildir bu. Biz komünistlerin propagandalarını da küçük burjuvaların korkularını da etkisiz hale getirmek zorundayız. Moskova'nın tüm dünyayı Doğu materyalizmine boyun eğdirmek istemediğini ileri sürenler ancak vicdandan yoksun kimselerdir. Bilime şükretmemiz gerekiyor. Komünistleri saldırıya geçmekten caydıracak tek şey atom bombası korkusudur. Son sözler Profesör Rüşey'i şaşırttı. Kaşlarını hoşnutsuzlukla kaldırarak elindeki kağıda bir şeyler çizmeye başladı. Ancak hiç kimseden herhangi bir protesto sesi yükselmedi. Nivey alkışlar arasında kürsüden indi. "Ben de çok titizim canım," diye düşündü Profesör Rüşey. Günümüzde gazete cümlelerine başvurmadan meramını anlatabilmek çok zor. Tam yerinden kalkıp Nivey'e teşekkür edecekti ki salonun gerilerinden bir ses duyuldu. "Gazeteci Sablon söz istiyor." Profesör Rişe, konferanstan önce Nivey ile konuşmuş ve konferanstan sonra tartışma açmanın bir takım tatsızlıklara yol açabileceğini düşünerek toplantıyı son derece akademik bir biçimde sona erdirmeyi kararlaştırmışlardı. Sablon'un söz istediğini duyunca Profesör Rişe şaşırıp kalmıştı. Ne bir komünist ne sıradan bir gevezeydi bu adam çünkü. Eğer herkesin tanıdığı bu adama söz vermezse Profesör Rişe'nin muhalefetin ağzını tıkamak istediği, hırslı olduğu ve küçük politik oyunların içinde bulunduğu söylenmeye başlanacaktı. "Bırakın konuşsun," diye bağırıyordu birçokları. Hatta alkışlayanlar bile vardı. Tüm salon canlanmıştı. Nivey önde, başkanın yanında oturuyordu. Sablon kürsüye çıktı ve konuşmaya başladı. "Uzun süredir bu tür konferanslara hiç katılmadım. Kitabım üzerinde çalışıyordum ve burada söz de almayabilirdim. Atom bombasını da ondan nasıl kurtulanacağını da anlattığım kitabım yakında çıkıyor çünkü. Şu anda bu kürsüde bulunmamın nedeni, dinleyicilerin konferans ve konferansçı ile ilgili gerçekleri öğrenmeden gitmelerini istemememdir." Nivey'in yüzü bir an sinirli bir kasılmayla çarpıldı. Salondan birinin "Yeter!" diye bağırdığı duyuldu. Ama hemen susturdular onu. Profesör Rişe, "Burada Monsieur Sablon'a söz verdim," dedi. "Dinleyicilerden de onu sessizce dinlemelerini rica ediyorum. Bu, demin Monsieur Nivey'in de çok güzel belirttiği gibi Batı'nın bir geleneğidir. Monsieur Sablon'a da şunu hatırlatmak isterim ki, burada politik bir miting yapmak için toplanmış değiliz. Monsieur Nivey, Batı'nın görevini entelektüel ve hümanist planda ele alarak açıklamıştır." Sablon gülümsedi. "Ben de konferansçıyla aynı planda konuşacağım. Demin başkan burada Monsieur Nivey'i dinleyicilere takdim ederken, onun Transok Ajansı'nın Avrupa Bölümü Direktörü olduğunu söylemeyi unuttu. Monsieur Nivey bu sıfatıyla bir yıl önce bana Moskova'ya gitmemi ve Rusların nasıl bir saldırıya hazırlandıklarını anlatmamı önerdi. Önce bu öneriyi neden kabul ettiğimi açıklayayım sizlere. O zamana kadar az önce burada dinlediğimize benzer birçok konferansçıyı dinlemiştim. Figaro'da Monsieur Nivey'in arada bir çıkan yazılarını okuyordum. Ve bunların sonucunda Rusların bize saldıracaklarına ve bizim de kendimizi korumamız gerektiğine gerçekten inanmıştım. Bir çocuk değildim ama buna inanmıştım. Sizin aranızda da yaşını başını almış kimselerden buna hala inananlar vardır. 44 yaşındaki bir gazeteciyi aldatmak, 14 yaşındaki bir kızı aldatmaktan elbette çok zordur. Ama aldatmak bir sanat işidir ve itiraf edeyim ki gerek Monsieur Nivey gerekse onun iş arkadaşları bu konuda çok usta kişiler. İşte böylece konferansçımızın önerisini kabul ederek Moskova'ya gittim. Döndüğümde bir gazetede Rusların beni satın aldığı ve benim komünist olduğum yazıldı. Bu doğru değildir. Ruslardan hiçbir şey almadım. Tabii ki Moskova'da yemek yedim. Üstelik iyi yemeklerdi de bunlar. Ama hepsinin parasını Monsieur Nivey'den aldığım, daha sonra da geri verdiğim avanstan ödedim. Komünist olmadım. Çok başka fikirlerle yetişmiş bir insanım çünkü. Orada birçok şey hoşuma gitti ama her şey değil muhakkak. Size daha yüzlercesini verebileceğim küçük bir örnek vereyim. Resimleri hoşuma gitmedi. Manet, Sisley, Renoir gibileri okşar benim ruhumu. Oysa onlar bunları reddediyorlar. Formalizm diyorlar buna. Ama sorun bu mudur? Biz buraya resim sanatı üzerine bilimsel bir tartışmayı izlemek için mi geldik? Öyle olsaydı hiç kimse atom bombasının sözünü etmezdi. Rusya'da bizim insanlarımızdan, İngilizlerden ya da Amerikalılardan çok daha temiz, açık konuşuyorum, çok daha dürüst, onurlu yaşayan insanlar gördüm. Evet, daha birçok eksikleri var. Bunlardan bazılarını kabul ediyorlar, bazılarını etmiyorlar. Bu elbette tartışılabilecek bir konu ama bir şey tartışılamaz, Ruslar savaş istemiyorlar. Onlar üstünlüklerini az önce konferansçımızın burada söylediği Pandora'nın kutusu aracılığıyla da göstermek niyetinde değiller. Neden aldatıyorlar bizi? Neden Rusların saldıracaklarını söylüyorlar bize? Savaşa gerçekten hazırlanan kimdir? Korku ve öfke ticaretiyle zenginleşenler kimlerdir? Kimler kutsamaktadır Paris için Moskova'dan 1000 kat daha tehlikeli olacak olan atom bombasını? Bir kitap yazdığımı söylemiştim. Ölüm komplosudur adı. Bu kitapta bir grup Amerikalının ve onlar tarafından kiralanmış ya da korkutularak elde edilmiş vicdansız ve de akılsız bir avuç insanın nasıl tüm dünyayı korkunç bir felaketin içine sürüklediklerini anlatıyorum. Çığlıklar, ıslıklar, alkışlar yükseldi salondan. Profesör Richet'in eliyle sırasına vurması boşunaydı. Salon yatışacak gibi değildi. Sablon sabırla gürültünün dinmesini bekliyordu. Nivey ellerini iki yana açtı. Sanki burada kalmanın hiçbir anlamı yok artık demek ister gibiydi. Ben kültürel misyon üzerine konuştum. Oysa Marsilya'daki seçim propagandası mitinglerinde olduğu gibi bayağı sövgülere döküldü iş. Bir süre sonra gürültü kesildi. Profesör Richet, Monsieur Sablon'dan bu son derece nazik ve güncel sorunlara dokunmamasını bir kez daha rica ediyorum. Ne bu sorunların ne de bunların yarattığı şu haykırışların yeri değildir bu salon. Sablon devam etti. Burada her şeyi söyleyemeyeceğim. Eğer ilginizi çekiyorsa kitabımı okuyun. Ama bir sorun var ki o muhakkak burada açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu da konferansçımızın kendisi ve başında bulunduğu ajansla ilgilidir. Nivey ayağa kalktı. Bu kürsüyü pazar dedikoduları yapılacak bir yere çeviremezsiniz. Profesör Richet salona öfkeyle bir göz attıktan sonra hiçbir şey söylemeden çıkış kapısına doğru yürüdü. Onun hemen ardından Bedie, Brezilya elçisi ve 20 kadar daha kişi çıktı. Sablon hala kürsüdeydi. Salondan devam edin diye bağırıyorlardı. Komünistlerden nefret eden birçok kişi de Sablon'un Nivey hakkında söyleyeceklerini dinlemek için bekliyordu. Merakları politik tutumlarını bastırmıştı. Sağdan soldan duyulan tek tük yeter sesleri devam diye tempoyla bağıranların gürültüsü içinde eriyip gitmişti. Nivey çıkıp gitmek istiyor ama yerinden kalkıp bütün salonu geçerek çıkış kapısına kadar varabilecek cesareti bulamıyordu kendinde. Herkes kendisine bakıyormuş gibi geliyordu. Tükrük içindeyiz diye geçirdi kafasından. Kendini gülümsemeye zorladı ama yüzünde öylece donup kalan çarpık bir kasılma çıktı ortaya. Konferansçımız ozan olarak yetenekli midir değil midir bilemem diye devam etti Sablon. Tartışmaya açık bir konudur. Görüşler değişebilir. Ama kesin olan bir şey var. Monsieur Nivey Almanlarla işbirliği yapmıştır. Almanların kuyruğu sıkışmaya başlayınca da İsviçre'ye, oradan da Amerika'ya kaçmıştır. Kayınpederi Senatör Lov, güneyli bir toprak ağası ve savaş kışkırtıcısı partilerden birinin yöneticilerindendir. Transok'u kuran ve Monsieur Nivey'e de şimdiki görevini veren odur. Bunun basit bir gazete ajansı olduğunu sananlar aldanırlar. Bu ajans Sovyetler Birliği'ne ve birçok Doğu Avrupa ülkesine ajanlar göndererek buralarda cinayet ve kundaklama eylemlerini örgütlemektedir. Transok'un Prag temsilcisi Amerikalı gazeteci Koster bana kendi ağzıyla Haçlılar diye bir örgüt kurduğunu ve bu örgütün bir komünist öldürdüğünü anlatmıştır. Şiir yazmadığı ve Pandora'nın kutusu üzerine nutuk çekmediği zamanlarda konferansçımız işte böyle işlerle uğraşmaktadır. Amerikan Cinayet Şebekesi'nin Avrupa Direktörü Sayın Bay Nivey, Fransız halkı efendilerinizi köşeye kıstırdığı zaman siz nereye sıvışacaksınız? Doğrusu çok merak ediyorum. Nivey yerinden kalktı, boğuk bir sesle ve hırlarcasına "Susun!" diye bağırdı. Salonda dövüş başlamıştı. Birisi ışıkları söndürdü. Polis Sablon'u alkışlayanların üzerine atıldı. Nivey usulca gözden kaybolmuştu. Sablon da çıktı dışarı. Sokağın köşesinde polisin yüzü gözü kan içinde bir adamı sürüp götürdüğünü gördü. Çok doğru söylediniz Sablon diye bağıran adam değil miydi bu? İte kaka polis arabasına sokuşlarına baktı adamı. Bir küfür savurdu. İşte özgürlükleri. Herhalde komünist adam. Aslında ne düşünüyorsam onu söyledim ben. Komünistlerle de bütün aynı fikirde değilim. Ama yiğit, yürekli insanlar doğrusu. Saygıyla eğilirim önlerinde. 10. ayrımın sonu sayfa 106.